Ayrım 2. Avare Yıllar. Orhan Kemal. Sayfa 16. Daha ertesi günler evden çıkarken babaannemle cenkleşmek gerekti. Ceketlerimiz omuzlarımızda, ağızlarımızda sigaralarımız, tutuyorduk fabrikanın yolunu. Fabrika dilini bellemiştik. Ahmet tezgahları bırakıp gidiyordu. Kopan iplikleri onun kadar usta inikler atmasını, iplik çekmesini, top olan bezi kesip yeni çözgü takmasını becerebiliyordum. Gazi de benim gibi. Ancak paydoslarda onunla sevgililerimizden konuşabiliyorduk. Bir gün Ahmet, "Artık staj bitti," dedi. "Ustaya haber vereceğim. Belki imtihan eder. Hazır ol." Haber vermiş, uzun boylu, zayıf gözleri, trahomlu, hilekar bir Arap uşağı olan usta geldi. Makinamı stop etmemi söyledi. Avara kolunu çekip makinayı stop ettim. 4-5 tane iplik kopardı, çekip bağlamamı söyledi. Çabucak çekip bağladım. Top olmuş bezi kesip yerine çözgüyü de takınca, "Aferin," dedi. "İlk boşalacak tezgahı derhal vereceğim." Gazi de imtihanı kazanmış ama ne zaman tezgah boşalacak? Biz ne zaman tezgah sahibi olacağız? Ne zaman para kazanmaya başlayıp ne zaman biriktireceğiz? Bütün tezgahlar doluydu. Usta işçilerden her birinin yanında parasız çalışan işçiler vardı. Onlardan birçoğu da bizim gibi işi çabucak belleyip parlak imtihanlar vermişler. Usta onlara da "Aferin, ilk boşalacak tezgahı derhal vereceğim," demiş. Bütün bunları, daha doğrusu yedek kadro olduğumuzu çok sonra öğrendik. Fabrika sahipleri bizi usta işçilere karşı ellerinde koz olarak tutuyorlardı. Nitekim bir gün canlı bir misalle bunun böyle olduğunu öğrendim. Ve ancak o günden sonra tezgah sahibi olabildim. Anlatacağım olay iki aşağımdaki tezgahta geçti. Kürt Dursun'un tezgahı mekik atmış, Arnavut Nuri kalıp gibi yıkıldı. Koşuştuk. Ağzı açılıp açılıp kapanıyordu. Mekik kulak tozuna değmişti. Dökümhanenin şefine haber uçuruldu. Şef geldi, yaralıyı gözden geçirdi. Telaşla çıktı gitti. Az sonra kısa boylu, tıkız biri olan fabrika baş makinisti, bir pehlivanı hatırlatan idare memuru, kısa burunlu genel müdür, iri göbeğinin altında ince bacakları ve büyük ayaklarıyla yampiri yampiri basan fabrika sahibi heyecanla geldiler. Her kafadan bir ses çıkmaya, sert emirler verilmeye başlandı. Bu arada bizim usta gitti şalteri indirdi, dökümhane stop etti. Tezgahı mekik atan Kürt Dursun'un yüzü kireç gibiydi. Fabrika sahibi bağırıp çağırıyor, sövüp sayıyordu. Birine tokat atacak gibi yaptı. Kürt Dursun fabrika sahibinin kalkan elini yakaladı ve o onu itti. Bunun üzerine ortalık karıştı. O ona, o ona. Islıklar, düdükler, kıyamet. Bir baktım Dursun'un çırpınan postalları. Dökümhanenin kapısına doğru akan bir kalabalığın elleri üzerinde çırpınıyor. Herifi apar topar etmişler. Yanı başımdaki Ahmet yüksek sesle sövdü. Sonra kolumdan çekti. "Yürü birer sigara içelim. Tuvalet aralığına geldik." "Peki," dedim, "ne olacak şimdi?" Ahmet sigarasının külünü sinirli sinirli çırpıyor. Aklı başka taraflarda gibi. "Neden ne olacak?" diye sordu. "Mekik attı, gördün. Kulak tozuna değdi fukaranın. Ölürse tazminat vermekten kurtulmak için zavallı Dursun'a kabahati yüklemek istiyorlar. Halbuki dişlerin arasında tuvaletin betonuna bir tükürük attı. Yarısı tezgahlarda, yarısı da bizim döküm ustasında. Niye? Kola direz ustaları akrabası. Çizgiler bütün düğümlü. Makinede mekik gidip gelirken bu düğüme rastladı mı fırt atıyor. Bildiği halde boş veriyor. Arnavut Nuri ölür mü? Ölebilir. Ölebilir demek. Bir tarihte gene böyle mekik atmıştı. İyi bir arkadaş vardı, Las Haydar. Sizden iyi olmasın. Şeker gibi bir arkadaştı. Hem de yumruğuna sıkı. Mesela de ki, Haydar kardeş, böyle böyle yapak. Bir iki demez ateş olsa atılırdı. Mekik attı efendi, kulak tozuna onun da. Kulak tozu bütün parçalandı. Kan da içeri aktı mı sana? Bir anda öldü fukara. Anam öldü, babam öldü zamanında. Haydar'ın ölümüne ağladığım gibi tövbe ağlamadım. Neden? Arkadaştı. Ama bildiğin gibi değil, sapına kadar arkadaş. Öldü ha? Bir anda hem de. Burada ölüm kaşla gözün arasında. Arnavut Nuri evli mi? 4 çocuğu var hem de. Ama karısı yiğit avrattır. Anam bacım olsun. Bu fabrika iptikhanesinden kaçırdıydı. Giritlidir kendisi. Lakin haza Osmanlı. Ölürse çocuklarına tazminat verirler herhalde. Bizim ifademize bağlı. Görmedin mi? Hepsi her yandan fukara Dursun'a yüklendiler. Neden? Çünkü işi dikkatsizliğe getirecekler. Kanun dikkatsizlikten tuttu mu tabii ölmeye sebebiyetten. Kabak Dursun'un başına patlayacak. Öyle ya. Dökümhaneye döndük. Fabrika sahibi, bizim usta, idare memuru, baş makinist falan hepsi oradalar. İşleri başlarına toplamışlar, bir çekişmedir gidiyor. Sokulduk aralarına. Ne konuştukları pek duyulmuyor. Bir gürültü, bir yaygaradır gidiyor. Bir ara bizim hanecilerden siyah gözlüklü biri milleti şöyle bir yarıp sokuldu. Konuşmasından anlaşılıyor, çok soğukkanlı. Ancak bir itişme oldu arkasından. Değiliz diye bir haykırış. Değiliz, değiliz, değiliz. Değilizler bir anda dökümhaneyi sardı ve ortalık karıştı. Kaynaşma. Ahmet fırladı. Havada mekikler uçuşuyor, küfürler, makine aralarında bir kovalamacıdır başlamıştı. İri bir mekik başımın üstünden geçti. Bir başka mekik tavandaki ampulü parçaladı. Siyah bir gözlük havada uçtu. Bu böyle epeyce sürdü. Derken dökümhane kapısında polisler. 7, 8, 10 belki de daha çoktular. Düdükler ötüyor, tezgahlarda bezler parçalanıyordu. Sonra ortalık yatıştı. Kaşı patlamış, yırtık dudağından kan sızan, üstleri başları paramparça dökümeciler, polisler alıp götürdüler. Bizim Ahmet'in de sol kaşı yarılmıştı. Koyu bir kan gözünü bütün kaplamıştı. Titriyordu. Bir an gene fırladı. Komiserin yanına gitti. Hırslı hırslı bir şeyler söyleyip geldi. Sen bak makinelere dedi. Ben şimdi gelirim. Nereye gidiyorsun? Arkadaşları götürdüler. Yalnız bırakmak olmaz. Hem de ifade vereceğim. Gelirim. Tezgahın demirini asılı ceketini omzuna atıp gitti. Paydos da gazi. Nasıl dedi? Pay çıkarabilecek miyiz dersin? Bilmem vallaha. Ya mekik atma dalgası? Ahmet diyor ki burada her an ölünebilir. Ölüm diyor. Kaş da gözün arasında. Kıyamet kopuyor zannettim. Bu fabrika insanları amma da sinirli şeyler be. Laf aramızda ödüm koptu. Bir gün biz de bir mekik yersek ya. Ne demek istiyorsun yani? Açık söyle şunu. Bir gün diyorum biz de bir mekik yersek. Sigaran var mıydı? Sigaran var. Lakin ne olur yani bir gün biz de birer mekik yersek. Ananın dini olur. Ver kibriti. Mekik yerse ne olurmuş? Taşla köyü boylarsın. Ne olacak? Canım Gazi Efendi taşla köyü boylarsa kıyamet kopmaz ya. Kim demiş kopmaz? Gazsiz tadı mı olur bu dünyanın? Yolda bizim genel kaptana rastladık. Eğri gidonlu bisikletiyle geliyordu. Bizi gördü durdu. Niçin egzersizlere devam etmediğimizi sertçe sordu. Söyledik. Ayıpladı. İnsan gider de dökümecilik yapar mı? Lig maçları yaklaşıyor. Antrenmanlara düzenli devam etmemiz lazım. Anladınız mı? Gazi ile bakıştık. Niye bakıştınız dedi. İyi kötü bir şeyler uydururuz size kulüpten. Anlaşıldı mı? Antrenmanlara bütün gücünüzle. Eğri gidonlu bisikleti üzerinde golf pantolon giymiş besili bir kıştan ibaret çekti gitti Gazi. Kulüpte niye kötü bir şeyler uydururuz dedi. Haftada 5 kağıt bilemedin 10 kağıt. Sonra bir şey değil şu mekik atma dalgası olmasaydı bari. Yani gülüverdi. İyi ama dedim Ahmet'le Reşat'a karşı çok ayıp olacak. Boş ver ölürsek daha mı iyi? Ertesi gün kararımızı öğrenin Ahmet. Dememiş miydim dedi. Sizin nazik bedenler oğlum. Size kolay ekmek olmalı. Masa başı, kalem, defter. Hemen ayrılmadık çünkü bir süre dokumacıyı işten attılar. Boşalan yerleri de bizlere yani yedek kadroyla doldurdular. Bu suretle tezgah sahibi olduk ama ne pahasına işi bıraktık. 4. Lig maçları geldi çattı. Bu arada atletizm yarışmaları da. Fakat aldığımız gıdayla sarf ettiğimiz kalori arasında müthiş oransızlık olduğundan Gazi de ben de adam akıllı zayıflamıştık. İncelmiş bacaklarımız tahtaya dönmüş göğüslerimizden utanıyorduk. O akşam tuz, kırmızı biber ve kimyondan ibaret bir karmayı çeyrek somunla yemiş yatmıştım. Ay sonları babaannem vaziyeti bu türlü idare edebiliyordu. Öğleden sonra atletizm yarışmaları vardı. Ben 200 koşacaktım, 1500 koşacaktım, 4x100 koşacaktım. Genel kaptan, aman çocuklar demişti, öğleyin et yemeyin, hele soğan sakın. Bu yarışmaları mutlaka kazanmamız lazımmış. Kulüpte ping pong oynadık, dedikodu yaptık, Gazi Hasan Hüseyin'i kızdırdı ve öğleden sonraki yarışmalardan konuştuk. Konuştuk ama dikkatimizi de bir noktada çekip duruyordu. Hasan Hüseyin bol bol sigara içiyordu. 40 kişiydik, 40'ımızda birbirimizi bilirdik. Yanına sokuldum, ah... Sigaranın ucu da yaldızlı. Yaldızlı sigara ve bizler. Nereden dedim? Boş ver dedi. Senin payını ayırdım. Gazi'ye de duyurma. Peki ama nereden? Boş ver dedik yahu. Allah Allah. Rahat edemiyordum ki. Peşini bırakmadım. Nasıl bırakırdım? Ya gömü bulduysa? Tenhada kıstırdım. Kıs kıs gülüyordu. Bol paçalı pantolonun arka cebinden mavi bir karton kutu çıkardı. Toriklerime bak. Senin payın ayrıldı. Ama Gazi'ye duyurma Allah'ını seversen rezil eder insanı. Nereden estiğini öğrenmek istiyorum ben. Tüh ulan sinsilene sülalene be amma da dert oldun üzümüye bağını sorma dedik işte. Benden sır çıkmaz bilirsin belli olmaz sen yemin et. Ettim genel kaptan dedi masanın üstünde unutmuştu. Sen de ben de bildiğin gibi işte. Bir tane istedim, vermedi. Öğleden sonra koşamazmışım. Nefesim kesilirmiş. Peki ya çakılırsa? Yok canım, nereden çakılacak? Herif yok yoksul değil ya. Tam bu sırada genel kaptan telaşla geldi. Hasan Hüseyin'in rengi uçtu. Ama korkulacak bir şey yoktu. Çivili pabuçlarımızı dağıtıyordu. Sonra cüzdanını çıkarıp bir beşlik ayırdı Hasan Hüseyin'e. Kardeş dedi, bana bir Boğaziçi sigarası alır mısın? Hasan Hüseyin'in rengi yerine geldi. Parayı kaptı, fırladı. Bizim genel kaptan tam bir spor hastasıydı. Kulübün içinde bütün gün canlı bir makine gibi dolaşır, odalara girer çıkar, arkadaşlarla teker teker ilgilenirdi. Şimdi buradadır, az sonra ötede. Gene öyle, kim bilir kaçıncı defa der ki depar ve fodeparı izah ediyordu. Hasan Hüseyin sigara paketine uzatırken, o 4x100'de bayrak alıp verirken bilhassa nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatıyordu. Öğleyin hiçbir şey yememiştim. Yiyecek bir şey yoktu. Bir dilim ekmek, fakat sadece ekmek, bayat, katıksız. 200'de göğüs farkıyla ikinci geldim. 4x100'ü kazandık. Kalbim öyle sökülürcesine çarpıyordu ki, ya gözlerim kararması, midemde gurultu, bir sızlama, içim bulanıyordu. Tam bu sırada 1500'e çağırdılar. Dünya sallanmıyordu şüphesiz, ağaçlar da yer değiştirmiyorlardı. Genel kaptan, aman dedi, aman, bütün ümitlerimiz bu yarışta. Eğer bunu kazanırsak, ki kazanmamız lazım, puan hesabıyla başa geçiyoruz. Canını dişine tak, mutlaka, mutlaka. Şakaklarımda soğuk bir ter. Öğleyin et yemedin değil mi? Efendim, et mi dediniz, ben mi? Evet siz, hayır yemedim. İştahını akşama sakla, bol bol yersin. Bacak adalelerim sinirli sinirli titriyor, kışım seyiriyordu. Galiba 7 kişi yan yana dizilmiştik. Tabanca patladı, fırladık. İlk tur, ikinci tur, gözlerimin kararması artıyordu. İçimde fazlalaşan bulantı, sanki toprak çivili pabuçlarımın altından kayıyordu. Ne oluyorum? 3. tur. Genel kaptanın önünden geçiyordum. Canımı dişime takmıştım. 2 adım geriden takip ediyorlar. Genel kaptanın dudağında sigara. Zaten sarı yüzü büsbütün sararmış. Aç dedi, aç, aç, aç. Son gayrette az daha açıyorum. 4. tura başladık, ortalara doğru. Hala en öndeyim. 4. turun bitmesine az kalmıştı. Sanki kafama bir odun yedim ve etraf alt üst oldu. Gözlerimi açtığım zaman lacivert gökte bütün kuvvetiyle parlayan ayı gördüm. Gazi başucumdaydı. Ne oluyor dedim. Yat dedi. Peki ama niçin? Elinin körü, yat işte. Bayıldın mı? Bayıldım ve bir çuval inciri berbat ettin. Doğrulup oturdum. Gece, serin gece, üşüten ışıklar, aynı gümüş ışıkları. Gövdem kas katı kesilmişti. Birdenbire her şeyi hatırladım ve açtığımı bütün kuvvetiyle duydum. Genel kaptanın gözüne görünme. Niye? 1500'ü kaybettin. Puan hesabıyla ikinciliğe düştük. Senin yüzünden. Hasan Hüseyin araya girmişti. Serseri dedi. Bayılacak ne vardı sanki? Şaka yapıyordu şüphesiz. İkisi de koluma girdiler. Elbiselerim koltuğumda. Tor top arabaya bindik. Hasan Hüseyin bir doktor adresi verdi. Ne olacak dedim. Hasta değil misin? Ben mi? Evet sen. Ne hastalığı yahu, boş ver. Niye bayıldın öyleyse? Kulağına eğilip anlattım. Kahkahayı bastı. Öyleyse arabacı çek dedi. Çek kebapçı siloya. Kalabalık dükkanda çıldırtan bir et kokusu. Hasan Hüseyin'in bir patron edasıyla garsona. Şşş dedi, oğlum bak beylere. Nasıl, Hasan Hüseyin miydi bu Gazi? Bir yanlışlık olmasın oğlum. Hasan. Bende de bunda da metelik yok. Sonra Hasan Hüseyin gayet ciddiydi. Beylere bak oğlum garson. Kebapları söyledik. Öyle canlanmıştık ki. Lakin değirmenin suyu. Hasan Hüseyin mavi kartonlu kutudan yaldızlı sigaralarımızı da ikram etti. Kulaklarımızın arkasına koyup üçümüz üç yandan kebaplarımızı öyle bir saldırdık ki nefes nefese tıkanırcasına. Yemekten sonra ellerimizi yıkarken Hasan Hüseyin usulcacık fısıldadı. Değirmenin suyu hakkında bilgi verdi. Genel kaptanı aldığım sigaradan artan parayı gürültüye getirip... 5. Babaannem dokuma işçiliğimi küçük halama yazar. Ne yapıp yapıp beni yanına aldırmasını, gidişimi hiç beğenmediğini bildirir. İstanbul'a yakın kazalardan birisinde oturan ve kocası ticaretle uğraşan küçük halam da derhal müdahale eder. Bir gün bir mektup geldi, 15 sayfa. Mektup doğrudan doğruya bana hitap ediyordu. Kendi başıma buyruk değilmişim. Herkes ne dermiş? Yolladığı parayı alır almaz hemen hareket etmeliymişim. Havadisi ilk önce Gazi'ye açtım. Gözlerinin içi güldü. Aman kardeş, ne diyorsun? Bundan daha kıyak fırsat mı olur? İyi ama dedim, siz burada kalacaksınız. Boş ver bizi. İstersen ben de gelirim. Analığımın dırdırından usandım. Basar gideriz. Birer iş uydururuz. Yahut da gedik diye gideriz. kısa yoldur. Yedikliği de bitirdikten sonra bizimkilerle evleniriz. Boş ver bizimkileri. Halanın yolladığı para ikimiz de götürür. Vapurla gideriz güvertede. Kararımız karardı. Yalnız Hasan Hüseyin, ondan saklayacaktık. Kızların duymasında sorun yoktu. Madem bizi seviyorlardı, madem bizim için yaşıyorlardı. Gece ihtiyar çınarının altında kibritle paralılar vererek bizimkileri çağırdık. Geldiler, anlattık. Benimki ağladı. Bütün bunlar masal dedi. İstanbul'a adımınızı atınca bizi unutursunuz. İmkanı mı vardı, onlar için yaşamıyor muyduk? Onlarsız hayatın ne kıymeti olabilirdi? 3 gün sonra Beyrut'tan getirdiğim bavulum, yüzü adam akıllı erimiş yatağım ve sepetimle babaannemin evinden ayrıldım. İstasyon, kızlar, her şeye rağmen Hasan Hüseyin. Benimki başını ablasının omzuna dayamış ağlıyordu. Hasan Hüseyin gene çapaklanan cam gözünü çıkarmış, mendiliyle siliyordu. 3. kampana, lokomotifin düdüğü ve kımıldayan trenimiz. Mendiller sallanıyordu. Benimkinin başı hala ablasının omzunda. Gazi bir sonraki istasyonda bekleyecekti. Bomboş cepleri, bomboş elleri ve yarım paket sigarasıyla bir sonraki istasyonda treni atladı. İlk defa seyahate çıkıyordu. Boyuna sigara içiyor, tükürüyor, adeti olmadığı halde tırnaklarını yiyordu. Bir ara, sol kulağım bınlıyor dedi az sonra. Babam haber alırsa kaçtığımı ya. Alsın dedim, ne var? Geri çevirtmez mi? Çevirtemez dedim. Hiçbir baba 18'inden sonra hiçbir evladı gitmek istediği yoldan çeviremez. Kanun bizimle, korkma. Uzun uzun düşündü. Zavallı babam diye mırıldandı. Başım dönüyor, gözlerim kararıyor diyordu. Böbreklerinde taş vardı. İçine çekti, sigarasının izmaritini fırlattı. Mersin'de 2 güverte bileti alıp limana indik. Hafif hafif dalgalanan denizin üzerinde, epeyce uzakta bizi götürecek olan vapur, inen akşama simsiyah dumanlar bırakıyordu. Bir kayıkla ona gittik. Eşyalarımızı ambarın bir köşesine yerleştirip güverteye çıktık. Karşıda pırıl pırıl ışıklarıyla Mersin şehri. Gazi, zavallı babam diye tekrarladı. Böbreklerinde taş. Başını demire dayadı. Akşamın hüznü, Gazi şehrin kıpraşan ışıkları, deniz. Ağlamak isteği veriyordu. Denizin gittikçe kararan ağır suları nedense ölümü düşündürüyordu. İçimde bir türkü, hazin bir türkü, yıllarca evvel ölen 4 yaşındaki kız kardeşimin küçücük tabutu, ufacık bir mezar, minik bir mezar taşı, bu karanlık sularda kaybolup gidecekmişiz gibi geliyordu. Gazi birdenbire soru verdi. Kaç paramız kaldı? 75 kuruşumuz dedim. Sigaram da kalmadı. Ona 1 paket 7,5'luk sigara aldım. Sonra ambara eşyalarımızın yanına indik. Benim döşeyi serdik, yan yana oturduk. Bir tarafta bembeyaz sakallı biri, kasketinin siperini geriye çevirmiş namazını kılıyor. Bu tarafta kırmızı kuşaklı bir delikanlı rakı içiyordu. Çarşaflı kadınlar, yaramaz oğlanlar, dizleri üzerinde uzun zaman oturmaya mecbur genç kızlar. Bütün bu kalabalığın içinde bizi yalnız bir aile ilgilendiriyordu. Aile diyorum, onları Adana'dan tanıyorduk. Dudakları hayasızca boyalı, pörsük kadının kocam dediği çolağın kadın simsarı olduğunu biliyorduk. Ama nemize gerek, yeni baştan tanıştık ve çok geçmeden senli benli oluverdik. Kadının kızı taze bir kiraz gibi narindi. Dişleri sigaradan kararmış, annesinin taşkın kahkahalarına sinirleniyor arada. Anne diye sesleniyordu. Kadın oralı değildi. Gülüyor, söylüyor, kırıtıyor, el şakaları yapıyor. Sigaranın birini yakıp birini söndürüyor. Boyunu anlatıyordu. Yarım saat içinde bütün hayat macerasını öğrendik. Bu cins kadınlara has malum masallar. Mutlaka asil bir aileye mensupturlar. Kocaları tarafından aldatıldıkları için kadınlık gururları harekete geçer, intikam derken. Fakat dehşetli, savurgan ve ikramcıydı. Her sigara yakışta bizi de unutmuyor, nazlanacak olsak Allah sen, Allah sen diye zorluyordu. Hiç de tiryaki olmadığım halde ileride gaziye lazım olacağını bildiğim için 2 nefes çektikten sonra söndürüp atıyordum cebime. Zümrüt Hanım'ın simsiyah dişlerine baka baka uyuyakalmışım. Uyandığım zaman sabahtı. Kahvaltı sofrası kurulmuş, Gazi yıkanmamış yüzüyle sofraya bağdaş kurmuştu bile. Uyandığımı görünce, haydi yahu dedi, kahvaltı edeceğiz, seni bekliyoruz. Ona şöyle bir baktım, sonra el yüz yıkamaya diye çıktım. Bir daha da dönmedim. Sabahın serin havası, sakin deniz, vapurumuz, vatan sahillerimizin yakınından geçiyordu. Birdenbire Gazi telaşla geldi. Kahvaltıya niye gelmedin? Ona sadece baktım. Kahkahasını salıverdi. Boş ver. Zadeliğin sırası değil. Kız nasıl kız? Ha? Kız nasıl? Tüh sana. Niye lan? Memlekette bıraktığın ıslık çalarak çekti gitti. Güneş yükselene kadar güverteden ayrılmadım. İlle Yunus balıkları vapurun peşinde inatçı bir ısrar ve takiple geliyorlardı. Kuvvetli güneşin altında duru yeşil bir renk alan denizin kırışan yüzü tuz buz olmuş, ayna parçaları gibi güneşi aksettiriyorlardı. Ambara indim, Zümrüt Hanım hala anlatıyordu. Kızın dizinin dibinde bizim Gazi ahbap olmuşlardı bile. Böyle zamanlarda nasihatın can sıktığını bildiğim için aldırış etmez göründüm. Bundan dolayı Gazi memnundu, ötekiler de memnundular. Ben dahi memnundum çünkü onun boğazı ve sigarasından kurtuluyordum. Tekrar güverteye çıktım. Ertesi günde böyle geçtim. Gazi acıktım demeye kalmıyor, kızdan çok anası derhal sofra bezini yayıyordu. Bizimki buyura falan gerek duymadan yanaşıyordu. Başlıyordu atıştırmaya. Kadının kocam dediği çolağa gelince o pek sessizdi. Arada Zümrüt Hanım'ı tuvalete götürüyor, sofra bezini yayıp topluyor. Sonra bütün gün Zümrüt Hanım'ın anlattıklarını dinliyordu. Ambarın ötesi yolcularıyla pek ahbaplık etmiyordu. Bunlar daha ziyade kısa yolun yolcularıydılar. Sık sık değişerek inip biniyorlardı. Köylüler, tüccarlar. Yolculuğumuzun üçüncü günü akşamı küçük limanlardan birinde esmer, atlet yapılı, fevkalade nefis ağız mızıkası çalan yakışıklı bir delikanlı bindi. O kadar güzel Charleston, Kazaska, Harmandalı oynuyordu ki onun gelmesiyle ambarın havası birdenbire değişti. O da bizim gibi saadet aramaya gidiyordu İstanbul'a. Bir güverte bileti uydurmuş, talihini deneyecekmiş. Geride bir de sevgili bırakmış. Gidik diye diyordu. Kapağı atabilirsem ne âlâ, atamazsam bir arkadaşım var Galata'da. Kömür amelesi, Nevzat. Gidip balta olmaktan başka bir çare yok. Sırtına binsem in demez. Gidik diye mi dedin? Biz de. Siz de mi? Sahi mi? İnşallah. Niye inşallah? 5 sene, tam 5 senedir sırt sırta gider balta olurum, sonunda hava alırım. Bir anam var, fukara. Babamı hatırlamam, balıkçıymış. Bizim oralı delikanlılar babalarını hatırlamazlar pek. Niye? Yaz kış balığa giderler, bir sabah evden çıkar, bir daha dönmediler mi şaşılmaz. Bizim oralı çocukların babaları asıl analarıdır. Zümrüt Hanım'la kızı bir gün öğleden sonra portakal bahçelerine gömülü, şirin bir limanda indiler. Gazi güverte demirine dayanmış, çoktan kayboldukları halde arkalarından bakıyordu. Omzunu dürttüm. Sonra içine çekti. Versene bir sigara. Onun için sakladığım uçları yanık sigaralardan birini uzattım. Bu ne? Anlattım. Kahkahasını bastı. Yaşa kardeş dedi. Dünya vız gelir şimdi. Kız, kızın gözleri ya. Boş ver. Sahi mi? Niye? Kızın gözleri değil, anasının sigarası. Bir de lokma biçimliydi. Bütün mesele kayıntı meselesi. Hasan, paramız yok, aç kalacağız falan diye düşünmeyin dedi. Sıkışırsak ocağa kömür atarız. Ama boş verin, tüccar mallarını indirir, bindiririz. Ocağa kömür atmaya gerek kalmadı. Tüccar mallarının inip binmesinde yük taşıdık. Çok bir şey kazanmıyorsak da aç da kalmıyorduk. Günlerden bir gün yolculuğumuzun 9. günü, sabahleyin vapurumuz uzun uzun boğuk boğuk sinyal ile uyandık. Hasan, geldik dedi. Güverteye fırladık, vapur Galata'ya demirliyordu. İstanbul hafif bir sis içindeydi. Karşıda Galata Köprüsü, tramvaylar gidip geliyor, insanlar karıncaları hatırlatarak kaynaşıyorlardı. Limanın kirli sularında mavnalar, çatanalar, istimbotlar, bir söz kalabalığı, duman ve kömür kokusu. Gazi, Allah dedi, Allah. Ne o? İstanbul yahu, İstanbul be İstanbul, şu güzelliğe bak. Hasan bizi Galata'daki dostu kömür amelesi Nevzat'ın yanına götürdü. Kolları dirseklerine kadar sıvalı, eli yüzü simsiyah, gaga burunlu Nevzat bembeyaz dişleriyle gülerek. Başımın üstünde yeriniz var dedi. Madem gidecek yeriniz yok. Sonra ekmek, beyaz peynir, kaynamış yumurta ikram etti. Bana müsaade dedi, işim var. O da benim değil sizin. Küçük, daracık bir odaydı. Yerlerde soğan kabukları, boş rakı şişeleri, bir kenarda zifiri kaplar. Hasan, nasıl arkadaşım dedi, anlattığım gibi değil mi? Duvarda dört kenarından raptiyelerle tutturulmuş güzel bir kadın resmini göstererek. Bu kadınla yaşardı dedi, çok fena bir hastalık aldı ondan. Başkası olsa kadını temizlerdi sağlam. Ama bu temizlemek şöyle dursun, tedavi ettirdi. Sonra da uğurladı, bir daha da yüzüne bakmadı. İyi olandır Nevzat, arkadaş canlısı. İstanbul'da bizi taşlıları şaşırtan çok şey vardır. Güzel İstanbul. İşi yoktur İstanbul'un ama toprağına 60'ar kuruşla ayak basan delikanlıların ne etsin İstanbul, neylesin. Sonra üçümüz Karaköy üzerinden Bankalar Caddesi'ne, oradan Beyoğlu'na vurduk. Gazi adım başında şaşıyordu, dile tutulmuştu sanki. Dillere destan İstanbul'u o gün bir güzel gezdik. Ona kendimizi öyle kaptırdık ki Aklımıza ne sevgililerimiz, ne gedikli okulu, ufacık işaretleriyle fındık kabuğuna girivereceğimiz kadınlar, kızlar. İkinci ayrımın sonu, sayfa 31.